Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamlayız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? Afiyetlesiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah afiyet versin. Geçtiğimiz programda İmam Gazali üzerine konuştuk. Öyle bir başlangıç yapmış olduk. O sizin talebinizdi, İmam Gazali'yi konuşalım, İhya'yı konuşalım diye. İhya derin bir dünya, İmam Gazali derin bir alim. Çok farklı hususiyetleri olan, çok farklı alanlarda derinleşmiş bir İslam alimi. İşte müceddit olarak, yani dini ilimleri yenileyen, ihya eden, değil mi? İhya-i ulumuddin, din ilimlerini
Hüccetül İslam
diye nitelenen bir insan. Tabii ki konuşulacak çok başlık var İmam Gazali ile ilgili. Hocamla şöyle bir konuyu konuşalım diye ön bir musahabe yaptık, değerlendirme yaptık. İmam Gazali'nin bir tasavvufa yönelişi var. Yani bir ilmi çalışmalardan sonra kendi içinde yaptığı bir muhasebe var ve bir kenara çekilip orada kendi kendini yoğurması diye niteleyebileceğimiz bir dönemi var. Zannediyorum o muhasebe de önemli. Onu bugünden bakarak da değerlendirmek lazım. Kendi kendimize bakmak için de İmam Gazali gibi bir insan nasıl bir iç muhasebe yaşadı ve o kendi kendini yoğurma ameliyesi nasıl gerçekleşti, ona bakmamız lazım. Hocam herhalde önemli tespitleriniz var bu konuda. Onları lütfen paylaşın bizimle. Yani
benim tespitim değil, Gazali'nin tarih boyu kabullenilmiş.
İşte Gazali okuması diyelim. Gazali okuması.
Şimdi tasavvufu rahmetullahi aleyh Gazali ile birleştireceğimiz zaman şöyle bir gerçek var. İmam Rabbani tasavvuftadır, Gazali tasavvuftadır. Ama benim veya şu kimsenin tasavvufa girmesi gibi değil bu.
Evet.
Yani etken bir isim olarak tasavvuftu Gazali. Ve sonradan girmede değil aslında. Çünkü ilk elinden tutan da bir tasavvuf şeyhi onun. Tusi.
Evet.
Ve ilk onun babasının ben ölürsem çocuğuma bak diye vasiyet ettiği. Yani o hayata gözlerini açarken de tasavvuf yordamıyla, tasavvufla sıcak ilişkiler içerisinde açtı. Ama mesela 40 yaşlarından sonra, malum 55 yaşında vefat ediyor. 40 yaşlarından sonra tasavvufta etkin bir isim olarak bulunuyor bu sefer. Nitekim tasavvufta onca onun da tenkit edilen, daha sonra onu da tenkit edenler olmuş tabi. İnsan olup da tenkit edilmemek bu dünyada mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç. Ashab-ı kiramı bile öbür sahabi tenkit etti. Yani. O ayrı. Bunu bir dipnot olarak koyalım. İmam Gazali rahmetullahi aleyh bir defa batıniliğin, yani işte kitaplarda yazanın dışında bildiklerimiz var mantığının tasavvufa hükümran olmasına Allah'ın lütfuyla engel oldu.
Evet.
Kur'an nerede, sünnet nerede diye soran bir isim oldu. Bu çok önemli.
O geçen programda da batıniliğe karşı verdiği mücadeleyi...
O zamanki afetin adı.
O zamanki afetin.
Kasırganın. Silip süpüren kasırga. Siyaseti, dini, ticareti, her şeyi sömüren o zamanki kasırganın adı bu. Yani birincisi batınilikten... tasavvufu kurtardı, kurtarmadı demeyelim, o büyük bir cümle olur ama batıniliğin karşısında bir antibiyotik gibi durdu tasavvufun içinde.
Müthiş, evet.
Dolayısıyla belki Allah'ın zahiri sebeplerini biz konuşuyoruz. Olmasaydı Gazali'nin bu çıkışı, Ahmet Mehmet başka biri gelecekti, ayrı bir konu, ama bugün tasavvuf Kur'an'ın karşısında başka isimler kullanan bir sistemin adı olabilirdi. Batınilik ezip geçebilirdi tasavvufu.
Evet.
İçinden tasavvufun batıniliği yerle bir eden bir kafa olarak Gazali orada durunca tasavvuf köklerini korumuş oldu.
Çok güzel.
Köklerini korudu, ilave yaptı falan değil mi? Evet. Tasavvufun aslı zaten batıniliğe müsait değil.
Değil.
Değil ama nihayetinde bir tekkeye daraltılınca batınilikte bulaşabilirdi.
Evet.
Ya da bulaştığı bölümleri oldu, olmadı da değil. Yani bu batıniliğin bulaştığı bölümleri de oldu. Netice olarak
yani her alana bir takım sapmalar girebilir.
Girer.
Yani tasavvuf alanına da sapmalar girebilir. Gazali onun önünde set olan bir insan.
Gazali'yi Allah set olarak onun önüne koydu.
Allah koydu, çok koydu. Güzel. Yani,
yani Gazali'nin 30 yaşında bir delikanlı olarak akıl edeceği şeyler değil bunlar. Zaten Gazali oynadığı rolü öldükten sonra melekler ona haber vermişlerdi. Sen bunlara yani 50 yaşında hocam bir insan.
Allah seni bunun için istihdam etti diye.
Mesela Melik Şah'a nasihatleri var.
Evet.
Nizamül Mülk'e nasihatleri var. Siyasi nasihatler. Mesela Tibrül Mesbuk isimli kitabını Melik Şah için yazdığı söyleniyor. Evet. Ama yani neticede mesela Melik Şah'ın Bağdat'ı işgal niye projesini de engelleyemedi.
Evet.
O kadar da bir şey olmadı ama bir alim olarak tavır koydu. Kimlik evet. ispat etti rahmetullahi aleyh. Dolayısıyla Gazali'nin kendisi bile mezarda öğrenmiştir bunlar. Hani melekler senin hasenatındandır diye. Yani bu çok önemli bir nokta. Bir
bazen insan kendi yaşadığı zamanda nasıl bir misyona tekabül ettiğini de göremeyebiliyor.
Mümkün değil hocam.
Yani onu tarih yazıyor hakikaten. Belki biraz da şöyle mi hocam? Yaşları biz bugünden bakarak 30 yaş dediğimizde şey yapıyoruz ama o zamanki yani ilim adamı oluyor yani 30 yaşında değil mi?
Şimdi Gazali 20 yaşında kitap sahibi
evet,
oluyor
evet.
hocam. 25 yaşında Menhul isimli usulü fıkıh kitabını yazıyor. Bunlar bugün astronomik ifadeler.
Değil mi?
Üniversiteyi yani, yeni evet. bitirme çağları bunlar. Yani
25 yaş işte üniversiteyi bitirme çağı daha.
Yani
ne teziniz var, ne yüksek lisans, ne doktora, ne bir şey yani.
Yok. Gazali'nin bugünkü yaşam ya da rakamlara ölçülen tek şey var, evliliği.
Evet.
Evliliği böyle 15 yaşında falan değil. Evet. Evliliği ileri yaşlarda daha yani. İleri dediğimiz zaten hepsi 50 yaşı var deseydi de.
Bir şey anlatılır da hocam, Muhammed Hamidullah için o evlenemedi biliyorsun. Evlenmeden evet. dünyadan göçtü. Yani demişler ne zaman evleneceksin üstad? Düşünmeye vakit bulamadım demiş. Belki İmam Gazali de işte o evlenme yaşına kadar ilimden vesaire vakit bulamamış insanlardan.
Yani
ilimle nikahlanan bazen öyle.
Gazali'yi iki şey hayatı boyu hiç bırakmamış. Bir, anneyi çok erken kaybetmesi, babayı 7-8 yaşlarında kaybetmesi. Bu yetimlik ve öksüzlük hep ezmiş onu.
Evet.
Hep hissediyor. Öyle anlaşılıyor. İkinci olarak da bilhassa Tusi'nin ona ilim aşkı aşılamasıyla hmm. beraber kitap deliliği, delice hmm. bir kitap düşkünlüğü.
Evet, aşkla.
Yani kitap onun ekmeği, suyu, evet. yemiyor, içmiyor.
Dünyası.
Yani 450'den fazla bilinen kitabı var hocam.
Allah'a
kimi ekber. 15 sayfa, kimi 50 sayfa. Ama 450'den fazla bilinen kitabı var. Bu kitapların 60'a yakını günümüze gelmiş.
Yani her meseleye kafa yormuş bir kere. Yani.
Her meseleye değil, herkesin değinemediği meselelere kafa yormuş.
Evet.
Yani ağır şeyler. Tekrar yok, yeniden hamle yapma var.
Maşallah.
Mesela kelam ilmine yeniden hamle yapmış. Felsefe, hep sen de katılıyorsun, işte felsefecilerden biri oluyorsun tarzında. Gazali felsefeye girmiş, çıkarken felsefeyi yerle bir eden biri olarak çıkmış. Yani farklı, her yere rengini veriyor. Bazı renkler vardır ya, girdiği yerde o
yani
diğer o rengi bozuyor.
Felsefeye reddiyesi de o dönemde belki müstesna bir çıkış.
Felsefenin uluhiyete dokunan bölümünü reddediyor.
Evet,
bunu da
evet.
düzeltmek lazım. Kökten bir felsefe düşmanı değil.
Değil. Yani.
Bunu anlayamayanlar da nasıl olur ya, kendi de hiyada felsefe yapıyor diyorlar.
Evet.
Hayır. Felsefeye sınırlarını çizmiş.
Evet.
Otur.
Bu da gerekiyor aslında. İslam tabii, açısından o da gerekiyor.
Bizim şeriatımız felsefeye karşı değil. Felsefeye Allah-u Teala'nın imanımıza ait emirlerine karışma hakkı vermiyor dinimiz.
Evet.
Yani haddini bil, bil bir ilim dalı olarak kal. Biz tekrar konumuza dönelim
evet,
hocam.
Dönelim.
Tasavvufa Yani ben tasavvuf ehli birisi değilim. Dışarıdan seyrettiğim için belki böyle rahat konuşuyorum. Tasavvuf adeta bir hastanede bir branş, göz branşı, dahiliye branşı gibi İslam'ın içinde bir branş olması gerekirken.
Batıni... Bir gün sözünüzü unutmayın. Bu tasavvuf ehli değilim sözünü de konuşalım hocam. O ne demek? Nerede durmak demek o? Yani onu da bir gün başlık yapalım inşallah.
İnşallah hocam.
O da önemli bir şey. Yani şimdi Gazali'nin tasavvufunu değerlendirirken tasavvuf ehli değilimden başlayarak değerlendirmek.
Şimdi tasavvuf ehliyim demek bizim de imzamız var anlamına geliyor. Ben onu reddediyorum.
Evet, evet.
Tasavvuf Abdülkadir Ceylan'ın başında durduğu bir hareketi bu asırda ben iyidir kötüdür diye tenkit edersen bu hadsizlik olur.
Evet.
Dışarıdan seyrediyoruz.
Evet,
yani
evet.
Bir yerde intisap edip günde yüz defa tesbih yapmak da ona ehil olduğunu göstermiyor. Müntesip olduğunu
gösteriyor.
Ehliyet büyük bir liyakat güzel, gerektiriyor beraberinde. Güzel, öyle güzel düşünüyorum yani. Samimi bir şekilde de bu şekilde itiraf ediyorum.
Evet.
Şimdi tasavvuf İslam içinde bir göz polikliniği gibi hastanede bir branş yani
branş,
ruh terbiyemizle ilgilenen evet, bir branş. Zamanla batiniliğin tesiriyle neredeyse yani diğer branşları reddeden dahiliye veya gözden başka branş yoktur diyen ve hastaneyi işgal eden bir anlayış olduğunu düşünelim. Tasavvufta namaza varıncaya kadar her şeye başka bir mana verip zikre başka bir mana verip İslam'ın bütününü kuşatan bir sarmaşık olma tehlikesi gösteriyordu.
Batıniliğin,
özellikle batıniliğin
iç içe geçmesi.
Başka sıkıntılar da var. Zındıkların da İslam'ın her tarafına karışmaya çalıştığı gibi tasavvufa da karışmaları söz konusuydu. Gazali içeriden bir adam olarak, çekirdekten gelen bir adam olarak bu bir branştır, bu branşta dursun demeyi becerdi. İhya-ül-Umuddin de budur aslında.
Evet.
Yoksa İhya-ül-Umuddin ilimle başlamazdı.
Evet.
İlimle başlıyor. Emri bil marufu anlatıyor. Nehyanil münkeri anlatıyor. Fıkhı anlatıyor. Siyasete temas ediyor. Eğitime temas ediyor. Çocuk eğitimine temas ediyor. Dolayısıyla Gazali tasavvufu daraltmak değil, mevkiinde ve daha prestijli tutma işi sistemine getirdi. Bir de tasavvufa zühdün gerçek anlamını oturttu. Mesela kendisi Melikşah'la oturup yemek yiyor.
Evet.
Nizamül Mülk'ün en yakın arkadaşlarından birisi olabiliyor. Ona etki ediyor. Zühdü de yazıyor bu arada ama.
Yani inziva gibi.
Yani dünyayı terk etme mantığı değil. O tipleri de anlatıyor. Böylesi de var ama asıl dünyaya hakim olma anlamında. Yani elinde olsun dünya, yüreğinde olmasın gibi
burada
bir şey.
Burada şunu şey yapsak hocam. Yani bu bir sanki fikriyat gibi anladım şeyi. Yani Gazali'nin bir tasavvufa ilişkin fikriyat tarafı var. Sınırları çizmek, ölçüleri koymak tarzında.
Var tabii.
Bir de kendi pratiği var değil mi? Kendi hayatında yaşadıkları var.
40 yaşından sonra o.
40 yaşından 40
yaşı, sonra. 40 yaşına kadar usulü fıkıh ve kelam ilmi onu bütünüyle kuşatıyor. 40 yaşından sonra bilhassa işte Melikşah'ın ölmesinden, Nizam-ı Mülk'ün öldürülmesine, Hasan Sabbah'ın biraz daha böyle olaylara hakim olmaya başlamasından sonra bir miktar dinlenmesi gerektiğini düşünüyor diye yorumluyorum ben. Kenara çekildi tarifi çok hoşuma gitmiyor.
Evet.
Hakaret olur diye korkuyorum da. Herhalde böyle tansiyonu fazla yükseldi. Çünkü iç sorunlar da çok yoğun.
Evet.
Mesela bir gün Bağdat'a gidiyor. İlk defa Nizamül Mülk onu Bağdat'a gönderiyor. Bağdat'a gidişinde ilk karşılaştığı şey savaşan Selefiler ve Şafiiler arasında ilk savaşı görüyor. Sokak kavgası görüyor.
Allah Allah.
Sokak ve onların arasında hakemlik gibi bir role bürünüyor. Neticede diyor ki avam kelam ilmiyle uğraşmamalı diyor. Bunlar sadece diyor cahillik için bunu yapıyorlar. Yani avam dediği alim olmayan insanlar bu derin ilim konularıyla ilgilenmemeleri lazım diye bir prensip oluyor. Son kitabı da İlcamül Avam an ilmil kelam kitabıdır. Yani avamın kelam ilmiyle uğraşmasını men eden bir anlayışı var. Çünkü bakıyor ki bu çoluk çocuk düzeyine düşürülüyor. Arşla ilgili bir konu mesela.
Ve kafalar karışıyor.
Kafalar karışmıyor. Kan akıyor. Kafa karışmıyor.
Evet. Yani kafalar gidiyor o zaman.
Kafalar gidiyor. Kafa gitme düzeyinde. Bugün de aynı şeyi görüyoruz hocam. Sizinle biz bu programı yapıyoruz. Bu bir yerde yayınlanıyor. Altında gidip notlara bakıyorum hocam.
Ürküyorum.
Biz burada ne kadar kötü şeyler konuşmuşuz düşünüyorum. Yani öyle sözler söylüyorlar ki ya sizin hakkınızda ya benim ya ikimizin hakkında birden. İnsan düşünür ki bu herhalde İmam-ı Azam'ın son talebelerinden biri. Ebu Yusuf'un yeğeni falan.
Onu yazanlar.
Yazanları. Bir de bakıyorsun ki adam elif cüzü görmemiş hayatında.
Evet.
Hani biz burada mesela siz bana soruyorsunuz işte Gazali hakkında değerlendirmeyi çekiniyorum ya tasavvuf ehliyim değilim demeyi risk buluyorum. Adam bir cüz Kur'an hayatında üst üste hiç okumamış.
Evet.
Bukhari ile Müslim'in ne olduğundan haberi yok. Pasta ismi falan zannediyor olabilir.
Evet.
Bu adam Gazali'yi de siliyor.
Evet.
Nevevi'yi de siliyor. Abdülkadir Ceylani'yi de siliyor. Bu mesela dün enteresan birisi benim bir tweetimin altına bizi yazmış. Siz yüz üstü diyor cehenneme sürükleneceklerdensiniz diyor.
Allah Allah.
Yani alimleri kastederek. Ya tabii o acıyorum yani cevap versem bir dert.
Evet.
İmam Şafii diyor bu tiplere cevap vermemektir diyor onları kahretmek diyor.
Evet.
Şimdi netice olarak Gazali'miz tekrar dönelim. Evet. Yani Gazali büyük adamlar konuşulurken konu çoğalıyor.
Olsun bunlar da zenginliği bu işin.
Elhamdülillah. Gazali'miz rahmetullahi aleyh tasavvufu olduğu yerde güçlendirdi. Yayarak değil.
Evet.
Olduğu yerde güçlendirdi. Bir. İkincisi ihyasını da baz aldığımızda görülüyor ki şeriatın ilimleri Kur'an, sünnet, fıkıh, icma bunlarla beraber ancak tasavvuf orijinaldir düşünüyor.
Çok güzel.
Bence İmam Rabbani'ye de ışık tutuyor böylece.
Evet.
Yani İmam Rabbani ne kadar ihya okudu bir araştırmam yok, bir bilgim yok ama şunu adım gibi biliyorum. İmam Rabbani İhya-ül-Muddin'den etkilenmiştir. Mantık aynı mantık çünkü.
Evet.
Usulü fıkıhçı.
Evet.
Yani usulü fıkıh olmadan olmaz.
Şeriat esası.
Şeriat üzerine her şey olmalı.
Evet.
Yani hastanemizde bir tedavi bölümünün bir tanesisin sen. Hastane değilsin.
Evet.
Sıralaması eğer böyle illa bir benzetme yapacaksak. Bu tasavvufu küçültme değil. Olduğu yerde güçlendirmedir. Yayılınca gücü parçalanacak.
Çerçevesini çünkü belirlemek de lazım hocam. Yani çerçevesi kaydığında bu defa her türlü şeyden oraya kanal akıyor bu defa.
Bu Gazali'nin rahmetullahi aleyh getirdiği ciddi bir farklılık. Ama buna rağmen Gazali tasavvufta niye tenkit edildi? Yani mesela İbn-i Teymiye Gazali ile niye uğraştı?
Evet.
Veya hala bu asırda Gazali'ye niye tenkit ediyorlar? Bunu da iki noktada ayırıyorum. Birincisi kör bir tasavvuf düşmanına göre yani Bağdat'tan geçen herkes de kötü zaten. Bağdat tasavvuf diyarı oradan geçen de kötü. Yani bunu var kabul etmiyorum ben. Yani kör düşmanlığın anlamı.
Kategorik düşmanlık bu.
Yani siyah beyaz ayrımı yapar gibi.
Evet.
Ben beyazım siyah kötüdür dedikten evet. Sonra yani bu ilmi değil dini değil.
Evet.
Gazali'nin en ağır düşmanı İbn-i Teymiye kabul edilir. Faziletlerini sayarak konuşmaya başlıyor.
İbn-i Teymiye, Gazali'nin.
Burada bir nakil yapmak istiyorum hocam. Zehebi, İmam Zehebi,
evet.
Hadis ilminin bir numaralı ismi ve rical ilminde çok değerli. Rical ilmi ne ediyoruz biz? Alimleri değerlendiren kategorinin adı.
Yani,
rical ilmi.
Rical ilmi,
hadis alimlerini, tasavvuf alimleri, bütün yani, mesela onun Siyer-i Alam'ın Nübelası var, 24 cilt. İslam tarihindeki isimleri inceliyor. Tarihül İslam'ı var 50 küsür cilt. Orada da benzer işleri yapıyor. Tezkiretül Huffaz'ı var. Hadis hafızlarını, Kur'an hafızlarını her birine üçer beşer cilt eserler yazmış. Gazali'yi bakın nasıl değerlendiriyor. Arapça metinde okuyayım. El-Gazaliyyu. El-Gazali diyoruz ama asıl adı Gazali. Türkçe'ye şeddesiz olarak geçmiş ve galat-ı meşhur daha evla diye öyle telaffuz ediyor. El-Gazali imamun kebirun.
Büyük bir imam.
Büyük bir imamdır. وَمَا مِنْ شَرْتِ الْعَالِمِ اَنَّهُ لَا يُخْطِي Alimin şartlarından biri hata etmemek değildir.
Yani hata etmez demiyor.
Diyemeyiz. Evet. Böyle bir şartımız da yoktur. Yok. فَرْحِمَ اللّٰهُ اَبَا حَامِدْ Yani Ebu Hamid onun
babası.
İşte kendisi, Gazali'nin kendisi. Evet. Yani Hamid oğlunun adı.
Hamid, evet.
فَرَحِمَ اللّٰهُ اَبَا حَامِدْ
Allah ona.
Allah Ebu Hamid'e, yani Gazali'ye rahmet etsin. فَاَيْنَ مِسْلُهُ فِي عُلُومِهِ وَفَضَائِلِهِ Nerede onun benzeri ilimde ve fazilette?
Evet.
وَلَكِنْ لَا نَتَّعِي عِسْمَةً مِنَ الْغَلَطِ وَالْخَطَئِ Biz
hatadan veya yanlıştan.
Yani hatadan veya galat yapmaya karşı kimseyi ismet demiyoruz. Kendi hocası
bir demiyor. Bunlardan korunmuş da değildir diyor.
Değildir.
Evet.
وَلَا تَقْلِيدَ فِي الْاُسُولِ İmanda da kimseyi taklit etmiyoruz zaten. İmanda da Allah ve Resulü var önümüzde. Şimdi bu Zehebi, Gazali'yi bu şekilde tanıtıyor. İbn-i Teymiye'nin ağzı Zehebi. Yani İbn-i Teymiye'nin bir numaralı talebesi. İbn-i Kesir, Zehebi. Bunlar İbn-i Teymiye'nin görüşlerini farklı Şafii mezhebinden oldukları halde esas almışlar.
Evet.
Şimdi bu bakış tarzı ortada. Zehebi ne diyor? Gazali'nin mislini getirin bana. Bir benzerini bulun Gazali'nin.
Büyük bir imamdır diyor.
Bunu İbn-i Teymiye'nin ağzı.
Hatada kim için
geçerli
değil? Evet.
Kim için geçerli değil?
Evet.
Herkes için geçerli. Ashab-ı kiramın da kendi aralarında birbirlerini tenkitleri var. Olmasa beşer olmazdık zaten biz.
Evet.
Şimdi İbn-i Teymiye bile mesela İhya'yı konuşurken silin atın bu kitabı şimdiki siyah diyenler gibi demiyor. İçinde çok değerli bilgiler olan bir kitaptır diyor. Ama dikkatli okunması lazım. Faydası zararından az olabilir diyor. Neden? Şimdi dedik ki niye insanlar tenkit ediyor? İki kategoride ele alacağız. Birincisi siyah deyip atanlar var. Onu yok kabul ediyorum ben.
Evet.
Yani onu konuşmaya bile değmez. İlmi değil, insani veya insaflı değil. İkincisi Gazali'nin bir hadis sorunu var.
Evet.
Hadis sorunu ne demek? Gazali bir Buhari gibi titiz değil hadiste. Bir Müslim gibi titiz değil. Bir İbn-i Mace gibi bir ekolü yok hadiste. Bu da İmamul Harameyn el-Cüveyni'den kaynaklanıyor. İmamul Harameyn diye usulü fıkıhta Şafii usulünün meşhur usulcüsü İmamul Harameyn, onun deyim yerinde ise doktora hocası diyelim bugünkü ifadelerle. İmamul Harameyn'in sesi o. Yani nasıl şimdi Zehebi için İbn-i Teymiye'nin sesi dedik. Aynı şey Gazali için de geçerli. Rahmetullahi aleyhim cemiyan. Gazali de İmamul Harameyn'in sesi.
Evet.
Bir defa yazma ilmine onun eserleri üzerinden başlıyor. İmamul Harameyn Cüveyni'nin mantığı da ona çok uyuyor.
Yani ne anlıyoruz İmam-ı Gazali?
Şimdi şuna geleceğiz. İmamul Harameyn hadiste zayıf biri. Yani süper bir usulü fıkıh ve fıkıh alimi. Süper ama.
İşte Erden şunu da açalım. Hadiste zayıf demek ne anlama geliyor? Dinleyicilerimiz açısından.
Ona geleceğim şimdi.
Hadiste
geleceğim,
zayıf tabii. Demek ne anlama geliyor?
Şimdi şu demek hocam.
Kuvvetli demek ne anlama geliyor? Evet.
Bir hastane, çağdaş ve bizim yaşımıza uygun örnekler verelim. Hastaneye gidiyoruz. Karnım ağrıyor. İşte göğsüm sıkışıyor diyoruz. Dahiliyeye gidiyoruz. Sen kardiyolojiye git diyor. Sende damar sorunu var diyor.
Yani kardiyoloji dahiliyenin bir müştakkatı, yani daha derinleşmiş bölümü.
Ben içim ağrıyor diyorum, evet. O içinde kalbin ağrıyor senin.
Evet.
Ya sen doktor değil misin? Ne demek işte aç içimi bak diyemiyorum. Niye?
Kalbe bak, yok bilmem akciğer var, yani dahiliye dediğimizde.
Bunların hepsi bir insanın bedenleri ama belki o dahiliyeci de az çok kalp krizi geçirip geçirmediğini anlar insanın.
Evet.
Bir de gözünden anlamak var.
Evet.
Gözünden anlamak var. Ben bir siyasetçimiz öldü şu anda. Hastaneye yatmıştım. Onunla ilgili bir hatıra nakledim. Bir kardiyolog arkadaşım var. Yaşıtız onunla. Zannediyorum 30 senedir kardiyolojide, Siyah Mersek'te görevli. Bana dedi ki şu adam var ya, ayağı ağrıyor diye yatırdılar ama o kalp hastası dedi. Nereden anladınız dedim. Akşam dedi röportaj yapıldı onunla dedi. Gözlerini gördüm dedi. O kalp hastası dedi. Sonra vefat edince o siyasi lider korumasıyla bir yolda görüştüm. O niye hastaneye yattı dedim. Kalpten dedi. Niye söylemediniz dedim. Dedi ki yani piyasa etkilenmesin vesaire bir sürü sebep var dedi. Yani etrafındakiler alınmasın artık ne illetlerini bilmiyorum. Ama doğruymuş. Şimdi orijinal bir ya da 30 sene kalp hastası görmüş bir adam televizyonda röportaj yapılan bir adamın gözünü tanıyor. Bu kalp hastası diyor. Daireci ancak bunu aletle cihazla filan anlıyordur belki.
Evet.
Şimdi alim demek her şeyi bilen demek idi İmam-ı Azam zamanında.
Evet.
Rahmetullahi aleyh. Ebu Yusuf öyleydi. Çok şeyden anlıyordu. İmam Malik de öyleydi. İmam Şafii de öyleydi. Ahmet bin Hanbel öyle idi diyelim hepsi için. Gitgide bu branşlaşma arttı. Tıpkı doktor deyince tepeden tırnağa her hastayı muayene ediyordu 100 sene önce. Şimdi bakıyoruz dahiliyeci kalpten anlamıyor. Branşlaşma oldu. İslam ilimlerinde de branşlaşma oldu. Herkes 6 sene tıp okuyor. Kalbi, ciğeri, bedeni tanıyor. Damarları, kasları tanıyor. Ama sonra bir dalda uzmanlaşıyor. Alimlerimiz de Hicret'in 3. asrından itibaren yani 1000 senedir yaklaşık olarak Kur'an'ı, sünneti, fıkhı her şeyi öğreniyorlar. Bir zaman sonra onların yaşlarına göre 20 yaşından sonra uzmanlaşıyorlar. Ondan sonra bilmiyorlar hadis değil.
Evet.
Hadis de biliyor fıkıhçı ise. Kelam da biliyor.
Ama bir muhaddis gibi bilmiyor.
Bir kardiyologun bildiği gibi bilmiyor.
Ya da bir muhaddis mesela bir fakih gibi fıkıh bilmeyebiliyor.
Bilmeyebiliyor diye bilmiyor zaten.
Bilmiyor evet.
Bu yüzden Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh ümmetin 4. adamı fıkıhta.
Evet.
Fakat onu bazı alimler mezhep imamı fakih kabul etmiyorlar. Evet. Hadiste imamdır diyorlar. O İmam Şafii'nin talebesi olamaz diyorlar o konuda. Hakikaten de fıkı Ahmet bin Hanbel'in bize miras olan mezhebinde sonraki alimler tarafından büyütülmüştür. O ise hadiste dev isimler yetiştirmiş.
Evet.
Zirve olmuş. Dolayısıyla bu bir ayıp değil alimler için. İmam-ül Harameyn rahmetullahi aleyh gibi bir zat için usulü fıkı zirveye taşımış bir isim için yüzlerce fakih yetiştirmiş bir adam. Hadisi Buhari kadar bilmiyordu diye ayıplanırsa bu ayıptır.
Evet.
Yani bu Allah'a herkesin Allahu Teala'nın herkese lütfettiği bir şey değil. Bazı kullarına tek tük kullarına vermiş. Ebu Hanife'ye vermiş. İmam Malik'e her iki tarafı da vermiş mesela. Buna rağmen İmam Malik'in fakihlik yönü Ebu Hanife gibi değil mesela. Niye? Muvatta daha hadis kitabı gibi görüyor. Muvatta'ı da hadis kitabı diyelim. Tam hadis kitabı gibi değil. Buhari gibi tutulmuyor. Neden? Fıkıhla kaynaşmış bir kitap kabul ediyor.
Evet.
Bunu ayıp kabul etmek ayıp.
Evet.
Bu bir eksiklik değil. Bu kardiyologun elinde bu kalp hastası afiyetini buluyor mu?
Evet.
Buluyor. Bu kalp hastası bir eksik bulmadan hastaneden çıkıyor mu? Çıkıyor. Vazifesi bitmiştir kardiyologun. Elbette kardiyolog gözle kulağı tanıyamayacak kadar cahilse, yani diğer organlarını bilmiyorsa insanı zaten kardiyolog olamaz o.
Evet.
Şimdi İmam-ül Harameyn çok ciddi etkili Gazali'ye şekil vermiş.
Evet.
Yani Gazali'nin tasavvuf dışındaki hem kelam hem de fıkıh boyutunu İmam-ül Harameyn boyamış, sıvamış ve bir türde ilmini ona miras bırakmış durumda. Yani hemen hemen halifesi gibi usulü fıkıhta. Mesela onun sağlığında Menhul isimli kitabını yazıyor, usul kitabını. İftihar ediyor onunla hocası. Bir tür icazet veriyor ona usulü fıkıhta. Usulü fıkıhta icazet almak çok o kadar kolay değil, zor bir ilim dalı. Dolayısıyla Gazali'ye bu yansımış. Ne yansımış? Hocasından gördüğü gibi yani hadisleri didik didik etmiyor. Edemiyor değil, etmiyor. Onu uzmanlarına havale ediyor.
Şey denir hocam, yani Gazali'nin İhya'da vesaire aldığı hadislerin daha çok ahlaki vasıfta hadisler olduğu tarzında şeyler var.
Genel olarak İhya zaten... Yani fıkıh konusu işliyorsa İmam Şafii'yi taklit ediyor.
Evet.
Dolayısıyla fıkıhta bir sorun yok.
Evet.
Ahlaki ve tasavvufi konularda İsrailiyat alıyor.
Evet.
Mevzu hadis alıyor. Dolayısıyla bu tenkit ediliyor. Ama bunları alırken kendinden önceki esas aldığı kitapları taklit ediyor. Gazali hadis uydurmuş biri değildir. Kıyamet günü dirileceğiz, herkes Allah'tan korksun.
Çok güzel.
İlk defa Gazali'de uydurulmuş bir hadis yoktur. Yani
daha önceden var olanlardan nakletmiş.
Yani Gazali elemeden almıştır. Kendi de ne diyor zaten, benim hadis bilgim güçlü değildir diyor. Bunu itiraf eden birisi tenkit edilemez. Bu sebepledir ki Iraki diye meşhur bir muhaddis var. Tutuyor Gazali'nin kitabı için El-Muni an Hamlil Esfar diye bir kitap yazıyor. Bu kitap Gazali'nin İhya'da kullandığı hadislerin hadis literatürüyle tahricini yapıyor. Kaynaklandırmasını yapıyor. Bu çok önemli hocam. Zebidi mesela yine Gazali'nin eseriyle meşgul olan alimlerdendir. İhya-ül-Umuddin'e İthaf-ül Saadet-ül Muttakin diye bir şerh yazıyor. Orada o da hadislerin üzerine yoğunlaşıyor. Dolayısıyla Gazali bir yığma yapmıştır. Bunun bir örneği daha var hocam. Taberi.
Taberi de aynı. De var,
Taberi şey tefsirinde ya ve tarihinde.
İsrailiyat vesaire.
Alıyor, abi, alıyor.
Evet.
Ama ne diyor? Ben bunları özetleyeceğim diyor. Şimdi diyor bilgi biriktiriyorum diyor. Yani dosyalama yapıyor. Tefsirinde bir nebze bunu yapıyor. Yani eleme yapıyor. Kriterlerine, hadis kriterlerine göre değerlendirme yapıyor. Ama tamamını yapmaya ömrü yetmiyor. Şimdi Taberi yok mu sayacağız biz? Hayır. Dev bir kütüphane sayacağız. Büyük bir kütüphane. Alimlerin işine hocam, otursunlar Taberi'yi tarasınlar.
Evet.
Otursun İhya'yı tarasınlar. Iraki, Zebidi, Allah hepsine rahmet eylesin. Atın bu kitabı gidin dememişler. Onun yerine ne yapmışlar? Oturup İhya-ül-Umuddin'e katkımız olsun demişler. Madem bu
yani güzel bir kitap. Yani İhya'yı okuyan Iraki'yi de okursa.
Baskısında Iraki'nin dipnotu varsa hiçbir sorun yok zaten. Evet. Onun için şimdi İhya-ül-Umuddin'i çalışanlar, ki ben Abdullah abiye de Erkam basacağız.
Abdullah Sert
abiye söyledim. Yani iki şeyi yapmak lazım. Hadislerin tahricini indirmek lazım aşağıya. Bir, ikincisi bu kitap Türkçe'ye çevrilmesi denem. %98 Hanefiler bunu okuyacak demek.
Evet.
Şimdi orada namazın fıkhında tahiyyatı tarif ederken İmam Şafii'nin mezhebine göre tarif ediyor. Hanefi mezhebini zaten zor şer bilen, Diyanet-i İlmihal'i bile okumamış bir Müslüman bunu okuduğunda, ki biz tavsiye ediyoruz, oku diyoruz. Bunu böyle imanın mükemmel olacağını umduğu bir eser olarak okuyor. Allah Allah, bu yanlış
farklı
namaz.
Farklı bir bilgi.
Namaz öğretiyor diye avamı sıkıştırmamak lazım. Hanefilikle fark bulunan, ki bunlar 500 mesele bile etmez o kaç bin sayfalık kitapta.
Evet.
Olsa 150-200 meseledir. Ebu Hanife'nin mezhebine göre şöyle dikkat edin. Bunlardan
dipnot yazılsa.
İyi bir uyarıcı bir dipnot yazılıp Hanefi fıkhında bu böyledir. Hanefiysen sen bu şekilde yap bunu. Bu yanlış değil ama.
Evet.
Bu da İmam Şafii'nin. Biziz, bu da biziz. Sen evet, sağ elini kullanıyorsun, o sol elini kullanıyor. Solak, hiçbir sıkıntı yok bunda. Evet. Ama el kullanıyoruz ikimiz de. Evet. Yani mezheplerin biri, sen hangi mezhepsen sen sağ el kullanıyorsun. Öbür mezhep sol el kullanıyor. Yani adam kolsuz değil. Sadece evet, çolak sol elini kullanıyor. Bu sebeple Gazali'nin İhya'sını okurken iki sorunumuz var bizim. Bir, Hanefi mezhebindeysen bu kitabı dikkatli okuyacaksın. Ya da tereddüt ettiğin, camide çocukken imamdan öğrendiğin bilgilere benzemeyen meseleleri soracaksın.
Evet.
Feselu ehle zikr, Allah Teala buyuruyor.
Ya burada sorun, yanlış yazılmış demeden.
Ya yanlış yazılmış büyük ya da, bir iddia.
Evet.
Bu iddiayla niye başını belaya sokacaksın ki sen?
Tabii.
Yanlış yazıl demeyelim. İhya-ül-Umuddin'i mesela bir boş vakit bulsam ben Hanefi mezhebine göre İhya-ül-Umuddin'i dipnotlandırırım. Bu Gazali'nin de duasını alırım diye umuyorum kıyamet. Eminim. Gel yavrum.
İnşallah.
Gel yavrum olur diye bana elini öptürür kıyamet günü.
İnşallah.
Yani
İnşallah.
Niye? Ben ona bir tenkit yapmıyorum. Yanlış yaptı demiyorum. Ama Türkiye'deki Müslümanlar bunu okuduğunda soğurlar bu kitaptan. Yanlış anlarlar. Evin hanımı bir türlü namaz kılar. Erkeği bir türlü namaz kılar. Biz kaş yaparken göz çıkarmış oluruz. Bunu yapmaktansa dipnot nihayetinde 100-150 yerde bir dipnot. İki, Gazali'nin İhya-ül-Umuddin'i öğüt kitabıdır. Hadis kitabı değildir.
Evet.
Riyaz-ı Salihini birisi getirsin bana desin, bunun neresini okuyayım? Noktalarını da oku derim. Yani virgüllerini de oku. Mesela İmam
Nebevi muhaddistir.
Çünkü. Muhaddistir ve hadis ağırlığı, hadis inceliklerine göre yazılmış bir kitaptır Riyaz-ı Salihin. O kadar ki Riyaz-ı Salihin'de İmam Nebevi'nin koyduğu başlıklar bile bir ilim.
Evet.
Başlıklar evet. bile bir yere oturuyor.
Onları seçerek koymuş.
Şimdi mesela bizim evde Riyaz-ı Salihin dersi yapılıyor. Bazen bu başlık hadislere uymadı diyor. Yahu elbette uymadı zannediyorsun sen. Sana bir vitrin gösteriyor, içeride başka mal satıyor.
Evet.
Sen o başka malla vitrindekinin arasında bağlantı kurmanı istiyor.
Kafanı yani, çalıştır.
Başlıklandırma çok çok önemli bir
Tabii
şey.
Öyle.
Nebevi de böyle ama Gazali.
Biz de altın olukta başlıklar koyuyoruz her sayıya.
Hocam mesela siz yıllardır dergi çıkarıyorsunuz. Eski evet. bir gazetecisiniz. Size göre bir başlık mı çok önemli, etkin, içerideki sayfalar dolusu yazı mı?
Ya insanlar içeriği okuyamayabilirler hocam.
Ama başlık kalıyor.
Tabii ki başlık çok kalıyor. Önemli. Yani.
İşte Buhari de bunun için mesela değerli bir kitap.
Elbette.
Başlıkları fıkıh konusu yapılıyor.
Evet.
Mesela bazı meselelerde diyelim ki filan konu nasıl? Hadis getiriyorsun, ayet getiriyorsun. Ebu Hanife böyle dedi diyorsun. Bakıyorsun ki fakih bir tartışma yapacak ama Buhari bu hadise şu başlığı koydu diyor. Demek ki bu başlık ilimdir diyor.
Evet.
Yani Buhari kazara bir tire koysaydı bir yere o da ilim olacaktı.
Evet.
Ama Buhari'nin
yani çünkü o kadar titiz olduğuna inanılıyor.
Evet, Buhari. Milimetrik insan.
Evet, evet. Böyle din olduğunda değil mi hocam yani?
Şimdi bu incelikler hadis açısından ihya'ya uygulanırsa zulmedilir Gazali'ye.
Evet.
İhya'ya da yazık ederiz.
Evet.
Çok yazık ederiz.
İstifade yani. Edilmez.
Fitne sebebimiz olur.
Fitne sebebi olur.
Birbirimizle yani. Tartışma sebebimiz olur. Ur üretir.
Evet.
Yani gereksiz urlar, zararlı urlar üretir ki urun her türlüsü zararlı zaten. Bu sebeple bizim Gazali'yi hadis kitabı gibi görmememiz yeterli bir sebep.
Evet.
Yani çünkü şöyle söyleyeyim ben. Gazali hüküm çıkarmıyor zaten. Tavsiyelerde bulunuyor. Hadisleri de söylediği sözlerin rengini ispat etmek için söylüyor. Ben hadisi yok sayıp, yani bu hadisi Gazali'den almadım. Taberani diye başladığı rivayetlerin büyük bölümü zaten mevzu. Yani üç aşağı beş yukarı belli zayıf hadisler ve mevzu, özellikle de maalesef mevzu hadisler belli. İsrailiyatta bir sorun görmüyorum diyor zaten. İsrailoğullarından biri dedi ki, bir hikaye anlattığı belli. Yani roman yazılıyor, günah olmuyor da İsrailiyattan, ama dese ki İsrailiyattan aldığım bu hüküme göre farzdır, vaciptir, olmaz.
Olmaz.
Demiyor
tabii.
zaten böyle
tabii,
bir şey
tabii,
yok.
Demez yani.
Gazali'nin İhyası'nda namazı anlatan, orucu anlatan, zekatı, haccı anlatan bölümde farzlar, vacipler var. Oralarda da bir sorun yok zaten.
Tabii.
Nerede sorun var? Eğer sorunsa bu. Nerede sorun var? Ahlakta, hikmette, tasavvufi inceliklerde sorunlar var. Ben onu zaten hadis kitabı olarak görmüyorum. Ben bugüne kadar yani devirme açısından, sayfalar devirme açısından belki 10 defa hiyayı devirmişimdir hocam.
Maşallah.
Çünkü herhangi bir ders yapacağım zaman, her hafta elhamdülillah birkaç ders yapıyorum, Gazali'yi bir fiirist olarak tarıyorum. Yani şimdi elhamdülillah bilgisayarda da Arapçası yoğun programlar da var.
Niye diyeyim hocam? Yani bu tarz çalışanlara bir açıklama olması bakımından niye öyle bir ihtiyaç hissediyorsunuz?
Çünkü Gazali hocam bir konuyu ele aldığında kendi asrına kadar gelenleri taklit etmeyen orijinal bir başlıkla geliyor.
Evet.
Orijinal şekil veriyor.
Evet.
Mesela kelam konularını, Allah-u Teala iman konularını klasik anlatıyor zannediyorsun. Araya sokuşturduğu bir kelime zihnimi açıyor benim.
Evet.
Beni yeni bir başlığa getiriyor. Mesela tasavvufu ele alması için Eyyühel Veled isimli kitabını herkes okumalı diyorum. Her ne kadar çocuklar için yazdığı bir kitapsa da.
Evet.
Yani bu kitap
Ey oğul diye tercümeleri.
Yok, çocuk için yazın. Yavrum diye başlıyor.
Hayır. Yani Türkçe'ye tercümesi ey oğul Hı-hı. diye tercüme edilmiş.
Şimdi
onu diyorum.
İçinde belki bir iki cümle mesela çocuklara evlendiğinde yatak odasını şöyle kullanacaksına benzer bir şey de var.
Evet.
Yani çünkü onun gözünde aile hayatı da çocuğa öğretilmeli.
O da dinin içinde.
Yani belki bugünkü pedagojik, psikolojik cici başlıkları toplasan Gazali'nin Eyyühel Veled'i pek uymuyor buna. Ama pedagojiye de çok güzel nasihatler eden. Mesela orada tasavvufta ol yavrum diyor. Ama diyor tasavvufun gereksiz çatafatlarıyla ilgilenme diyor. Özüyle ilgilen, ruh terbiyesini al diyor. Şimdi Gazali'nin bu Eyyühel Veled'ini ben tarıyorum. Bana bir ufuk açıyor. Kendime de bir cesaret geliyor. Yani Gazali böyle demiş, bu yoldan gidilir demek. Yani ben onu ümmetimin denge unsuru olarak görüyorum.
Çok güzel.
Çünkü uç görüşler var. Bir bakıyorsun yani böyle elinde kılıç dolaşıyor zannediyorsun. Alim ama böyle kılıçla dolaşıyorsun. Bir de bir bakıyorsun ki hiç eline kalem defter bir şey almamış birisi gibi. İkisinden de olmak istemeyince Gazali'yi ortada görüyorum. Fıkhın ağırlığı var.
Evet.
Tasavvufun nezaketi, narinliği var. Neticede dünyayı tanımışlığı var. Dünyayı. Son 10 senesinde yani iyice gına getirmiş, tansiyondan gözü kararmış gibi bir sahnesi var ama ondan önce yazdığı kitaplarda ciddi bir şekilde dünyayı tanıma var. Ve kıyam adamı, karşı duruş adamı, pes eden bir tip değil. Bütün bunlar bir de ilk 20 yaşında yazdığı kitapla 50 yaşında yazdığı kitap arasında ilki olarak bir fark yok. Yani Şafii kaç kalıp kaç tünelden geçmiş gibi değil. Evet, mesela 10 diyordu, 13'e çıkarıyor, 7'ye indiriyor. Yani rakamsal oynamalar yapıyor şey olarak, yapısal zihin yapısı olarak. Ama mesela haramdı dediği de helale dönüştürüyor. Tasavvuf batıldır diyordu, sonra tasavvufa giriyor.
Böyle bir şey yok.
Böyle bir şey yok.
Uçlara savrulmamış yani.
Uçlara savrulmamış, arada şerit değiştirdiği oluyor ama.
Evet.
Sağ şeritten sola geçiyor, soldan yani, sağa geçiyor.
Hocam işte şu kadar zamanlık bir ilim yürüyüşü.
Hocam alim odur zaten. Ebu Hanife de yok mu aynısı?
Evet,
evet. İmam Şafii'nin eski mezhebi yeni mezhebi diyor. Bağdat'ta İmam Muhammed'in talebesi olduğu zamana eski mezhebim diyor.
Evet.
Mısır'a geçince... Yeni, yani bu alimliğin varlığını gösteriyor bu.
Evet.
Yani ben böyle düşünüyordum, o görüşümden tövbe ettim diyor. Bu alimliktir. İnatlaşsa benim batılım da kıymetlidir deseydi batıl yolun adamı olacaktı. Dolayısıyla ben Gazali'yi, İhya'yı niye tarıyorum? El-Munkizü Minad-Dalal niye okunsun istiyorum? Yani dalaletten kurtuluş yolları. Çünkü Gazali denge unsuru hocam. Denge. Tasavvuftaki o narinlik duruyor. Köklere sadakatta hiçbir sıkıntı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diye deyince ben Gazali önümde zannediyorum. Biliyor musunuz? Böyle konuşuyoruz. Mesela İhya-ül-Ümmüddin'in ilk bölümü ilimdir. Öyle başlıyor. İlim bölümüyle başlıyor. Hocam orada ilime getirdiği bir tarif var. Yani tasavvufun da üstüne çıkmış bir tarif o.
Evet.
Tasavvufun üstüne çıkıyor o noktada. Yani tabii bu çıkıyor derken ben mecazi manada yani tasavvufun da üstüne çıkıyor. İmam Şafii'nin fakih, alim olmasıyla onun zamanındaki Hicret'in 5. asrındaki bir alimin alim olması arasında bir fark çıkarıyor ortaya ki yani o adamların o yazıyı okuduktan sonra ilkokula yeniden başlamaları lazım zannedersin. Dolayısıyla köklerime...
Belki bugün de ilim adamı olmak için... Gazali'nin o ilimle ilgili muhakemesini bir yeniden süzmek lazım.
Valla ben bir yere imam, hoca, müftü, akademisyen tayin eden komisyonun, mülakat yapan komisyonun içinde olsam İhya-ül-Ümmüddin'in ilk 100 sayfasını oku yavrum burada derim. Ona göre verdiğim puana göre İhya-ül-Ümmüddin'in ilim babını anlayan ve hazmeden alim olur hocam. Alim olmasa bile alimlerle haşır olur. Evet. Yani hocam, o özentiyi verir.
Böyle 9 dakika falan bir süremiz kaldı. Burada yani İmam Gazali'nin aslında tasavvuf dünyasına fikri manada bir hayli girdik. Ama kendi kişilik disiplini olarak da o oraya nasıl karar verdi? Ne yaptı o diyelim 10-11 yıllık süre içerisinde? O insanın iç yoğrulması nasıl bir şey? Ne görüyorsunuz o alanda? Ona temas edecek.
Bir kere ortada kesin bir gerçek var hocam. Gazali çocukluk günlerinden itibaren olayların içinde kaldı.
Evet.
Bu olaylar neydi? Bir, Selçuklu hakimiyeti Melikşah'ın o zirve dönemini yaşıyor. Ama laiklik de burnunu sokmuş durumda İslam'a. ilk laiklik,
yani dünya ayrımı gibi.
Gibi tabii. Biz laikliği Fransız ihtilalinden başlatıyoruz da yanlış hocam. Ben takatim olsa da bu konuyu araştırabilsem zannediyorum ki laiklik Melikşah döneminde başlıyor. Yani Bağdat'ta müminlerin halifesi var, Abbas halifesi var. Melikşah ona sadece parmaklarıyla oynatıyor. Din ondan soruluyor. Bağdat'ta camilere hutbesi okutturuluyor. Melikşah İsfahan'dan İslam alemini idare ediyor. Nizamülmülk arayı buluyor.
Belki bu din dünya ayrımı kendi zihinsel planda da yaşanabilir hocam. Müslüman kendi içinde ya din ayrı dünya ayrı gibi ama bir ikileme girdiğinde devlet sistemi olarak dediğinize katılıyorum da zihin planında da bu ayrım devreye girebilir.
O Peygamber yani. Efendimizin zamanında da aleyhissalatü vesselam vardır. Münafıklar bunu zirveye çıkarmışlardır.
Evet, evet.
Yani bireyinkinin bana bir zararı yok hocam. Evet. Ümmetimin rengi değiştiği zaman ben bozuluyorum. Evet, ümmetimi evet. Ümmetimi etkileme bu. Yoksa birey olarak yani Übey İbni Selül, Abdullah İbni Übey İbni Selül öyle bir adamdı yani.
Evet.
Tam laik kafaydılar yani. Laiklik sinmişti, ayrı bir konu. Şimdi Gazali'nin çocukluk yıllarından itibaren evet. gördüğü sahne bu. Siyasette bir çift başlılık var.
Evet.
Alparslan'dan sonraki, Allah rahmet eylesin, Alparslan'ın fethinden sonra bir 20 yılı yakın zaman Melikşah'ın ağırlıklı olduğu ve Selçukluların en üste çıktığı, bir daha da o zirveyi koruyamadıkları
evet.
dönem. Bağdat'ta hilafet eriyor. Dolayısıyla dinin ibadet ve ruh bölümü eriyor. Öbür taraftan İsfahan'da Melikşah fetihten fetihe gidiyor. Ama Melikşah'ın sarayında da ikililik var. İki hanımı arasında büyük bir sürtüşme var. Melikşah'ın enerjisinin büyük bölümünü saray bitiriyor.
Evet.
Ve buna da Gazali Muttali.
Evet.
Bu arada hakikaten Allah'ın ümmeti Muhammed'e lütuflarından biri olan Nizamül Mülk var.
Evet.
Nizamül Mülk Bağdatlı değil, İsfahanlı değil, ortada duruyor.
Evet.
Yani ortada duruyor şu manada. Dinin ağırlığını da korumaya çalışıyor. Siyaseti de zayıf düşürmemeye çalışıyor. Medreseler kuruyor. Nizamülmülk evet, medreseleri Gazali ile de bağlantılı. Gazali'den de son 5-6 senesinde ciddi fikir istifadesi oluyor Nizamülmülk'ün.
Evet.
Bayağı bir etki ediyor Gazali ona da. Hayran, Gazali'nin hayranlarından biri. Ve Gazali'yi 25 yaşlarında keşfeden birisi Nizamülmülk. Bu çok değerli bir şey hocam.
Evet.
Gazali çok genç yaşta keşfediyor. Ve Gazali'yi ezme hareketlerine karşı kolluyor Gazali. Bu evet. önemli bir ayrıntı. Şimdi Gazali'nin gördüğü birinci nokta bu. İkinci nokta, hem yaşadığı Tuz şehrinde hem gezdiği yerlerde ciddi bir şekilde gruplaşmaların din haline getirildiğini görüyor. Gazali'yi belki de kaynama noktasına getiren şey budur. Bu siyasetteki konumdan çok. Mesela tarikatların birbirlerine bakışı, özellikle o dönemde kelam ilmi adı altındaki, kelam çatısı altında toplananlar ve bugün selefi dediğimiz, o zamanki isimleri selefilik değil ama selefi dediğimiz grup arasındaki vuruşmalar diyeceğim. Fikir tartışmaları değil. Vuruşmalar çocuk yaşta dikkatini çekiyor onun.
Evet.
Belki de Gazali o ilim, kelam ilmindeki vurucu cümlelerini ta çocukken rüyalarında gördüğü olaylardan etkilenmiş de olabilir diye geçiyor içimden. Mesela babasının arkadaşları, tüccarlar vesaire hepsinden etkileniyor.
Evet.
Bir üçüncü mesele, Gazali Allah'ın lütfudur diye zannediyorum. Genç yaşta anne, çok genç, 1-2 yaşında annesini kaybediyor. Tam gününü falan bilmiyorum ama 1-2 yaşında herhalde kaybediyor annesini. Ondan sonra 10 yaşında da, ondan önceki bir yaşta da babasını kaybediyor. Bu garipliğinin ona doping olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Sürekli garip ve kitaba mahkum hissediyor kendisini. Yani cebi para görüyor ta Nizamül Mülk'ten ulufa alıncaya kadar. O zamana kadar para görmüyor cebi.
Evet.
Kuruşlarla yaşıyor deyim yerindeyse. Annesiz, babasız, işte Şeyh Tusi Hazretleri Allah rahmet eylesin buna babalık yapıyor ama bir nebze, ne kadar işte el eline şeyini ıslık çalarak ararmış ya, o şekilde babalık yapıyor buna ama onu yönlendiriyor. Benim şahsi kanaatim hocam, bir, Gazali'yi büyük bir siyaset cenderesi buldu, içinde buldu kendini. İki, Müslümanların gruplaşması onun beyninin kaynama nedeni oldu. Üç, bir de Allah-u Teala'nın onun özel hayatında verdiği sıkıntılar onu ilme ve ümmetinin kucağına attı. Ama dördüncü sebep olarak saymamamız gereken, esasen herkes için geçerli, Allah bir şey yaratacağı zaman sebebini de yaratıyor hocam. Gazali'yi de ona göre zeki yaratmış. Yani deniyor ki kütüphaneye gidip de bir kitabın altını çizmemiş hayatta. Görüyor sadece.
Ezberliyor.
Sadece yani. Görüyor hocam.
Allah Allah.
Fotoğraf makinesi gibi bir insan.
Allahu Ekber.
Yani Zahid-i Kevseri için de öyle diyorlar mesela. Fotoğraf evet. makinesi gibi. İmam Şafii için de aynı şeyi söylerler. Kitabın sağ tarafını okurken sol tarafını eliyle kapatırmış. Evet. Oraya da gözü çarpınca karma okuyor diye. Böyle.
Şimdi hızlı okuma var. O zaman o işte zihin dünyası ona
şimdi
açık
hızlı
alıyor
okuma,
böyle.
Zorlamayla evet. ehliyet kursuna gider gibi alınıyor.
Evet.
Bunları Allah böyle yaratmış hocam.
Evet.
Böyle yaratmış. Bu alimlerin, mesela İbn-i Teymiye de böyle bir adam. Ama bu fazla zeka ona biraz sorun oluşturmuş.
Evet.
Gazali'de sorun da yok.
Evet.
Yani o
evet.
girdiği yol öyle gidiyor. Yani Allah bilir ya, Gazali 15 sene daha yaşasaydı çok daha fazla etki ederdi. Ama diğer alimlerden görüyoruz ki biraz da kendisi de sorun yaşardı.
Evet.
Tam zirvede, böyle piyasanın en yüksek olduğu bir fiyatla aldı onu Allah.
Evet.
Yani öyle diyelim, öyle benzetmeyelim.
Evet, Allah rahmet eylesin.
Amin. Bizi de onlarla beraber etsin hocam. Amin. Onlara rahmet ediyor
cennette
zaten.
Cennette cem olalım inşallah.
İnşallah.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. İmam Gazali'yi konuştuk. Yine inşallah fırsatımız devam eder, konuşuruz. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.